Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 19.
Haziranda Mustafa Kemal albaylığa yükseldi. Liman von Sanders, onu biraz başına buyruk bulmakla birlikte tümen komutanı olarak niteliklerini beğeniyordu. Buna rağmen Enver Paşa hala ondan kuşkulanıyor ve yanlışını çıkarmak için fırsat arıyordu. Ay sonunda cepheye yaptığı kısa bir ziyaret sırasında aradığı bahaneyi buldu. Aralarındaki uyuşmazlık ciddi şekilde patlak verdi. Komutasına verilmiş olan seçkin bir alaya güvenen Mustafa Kemal, Esat Paşa'dan Avustralyalıların kilit mevzilerinden birine taarruz için müsaade almıştı. Bu mevzi düşerse, düşmanın yarımadadan çekilmek zorunda kalabileceğine inanıyordu. Ama Enver Paşa buna karşı geldi ve Mustafa Kemal'i belki de biraz haklı olarak çok can telef etmekle suçladı. Von Sanders aralarını buldu ve taarruz yapıldı. Fakat bir yandan Anzakların Türkleri şaşırtmak için attıkları havai fişek ve meşalelere karışan şiddetli bir fırtınanın kopması, bir yandan da alay komutanının daha saldırıya geçmeden ölmesi yüzünden başarısızlıkla sonuçlandı. Mustafa Kemal başarısızlığın suçunu Enver'in işe karışmasına yükledi. Enver de askerlerin kahramanlığını överken onun komutasını küçümseyen sözler söyledi. Mustafa Kemal derhal istifa etti. Fakat Enver'in İstanbul'a dönüşünden sonra Liman von Sanders'in yatıştırmasıyla yine tümeninin başına geçmeye razı oldu. Ama durumundan memnun değildi. Gerçi Gelibolu Savaşı'nın ilk raundunu milletine kazandırmıştı ama savaşın genel yönetiminde söz sahibi olamamıştı. Ayrıca kolordu merkeziyle yetkilerinin derecesi, kuvvetlerinin yetersizliği ve şimdi yanına verilen Alman subayının yetkilerinin belirtilmesi konularında boyuna çatışıyordu. Kolordu komutanı Esat Paşa'nın bu arıburnu mevkiine yeteri kadar önem vermediğine inanıyor ve ona durmadan burasının savunma problemleri üzerinde uzun ve ayrıntılı raporlar gönderiyordu. Kafası Sarı Bayır'ın ötesindeki Conk Bayırı ve Koca Çimen tepelerine takılıp kalmıştı. Düşman birliklerini takviye ettikten sonra tekrar saldırıya geçmek niyetinde olduğunu belli etmişti. Mustafa Kemal bu saldırının bu sefer de Sarı Bayır'a yöneltilebileceğini iyi biliyordu. Bu yerin önemine daha önce de inanmış ve haklı çıkmıştı. Hala da inanıyordu. Esat Paşa'yı da buna inandırmaya çalıştı ama başaramadı. Tepelerin savunulmasında Mustafa Kemal'in kilit noktası olarak gördüğü bir yer vardı. Doğrudan doğruya Conk Bayırı'na çıkan Sazlıdere yatağı. Dağın eteklerinden yukarı tırmanacak bir düşman, bu kayalık dere yatağının içinden kendini göstermeksizin ilerleyebilirdi. Başlangıçta kendi komutasında olan bu yer, şimdi iki komuta arasında bir sınır çizgisi haline gelmiş gibiydi. Bu önemli bölge kimin idaresi altındaydı? Mustafa Kemal'in mi yoksa Alman binbaşı Wilmer'in mi? Bu noktanın açıklanması gerekiyordu. Esat Paşa durumu kendi gözüyle görmek için kurmay başkanı ile birlikte tümen karargahına geldi. Mustafa Kemal onları zirveye çıkardı ve durumu tepeden gösterdi. Aşağıda çepeçevre yayılan ve Sazlıdere'yi iki yandan saran kayalık sarp arazi, alttaki kumsal Suğla Körfezi ve daha geride kalan Tuz Gölü ile Koca Çimen Doruğu'na doğru kuzeydoğu yönünde yükselen sıra tepeler. Bulundukları yerden göğe yükselen bu sıra tepeler aşılması imkansız gibi görünüyordu. Kurmay başkanı bu sarp arazide ancak küçük baskın gruplarının ilerleyebileceğini söyledi. Esat Paşa da Mustafa Kemal'e düşman nereden gelebilir diye sordu. Eliyle Arıburnu yönünden Suğla'ya kadar uzanan kıyıları işaret ederek buradan diye cevap verdi. Paşa pekala dedi, buradan geldiğini farz edelim, sonra nasıl ilerleyecek? Kemal gene Arıburnu'nu gösterdi ve Koca Çimen'e doğru geniş bir yarım yuvarlak çizerek işte böyle ilerler dedi. Paşa gülümseyerek onun omzunu sıvazladı. Merak etmeyin beyefendi, bunu yapamazlar. Mustafa Kemal tartışmayı uzatmanın bir işe yaramayacağını görerek, inşallah dedi, umarım ki siz haklı çıkarsınız. hatıra defterine bu konuşmayı not etti. Sonradan gelişen olaylar üzerine bu satırların altını kırmızı mürekkeple çizerek, yan tarafa da kendi düşüncesini kabul etmeyerek, askeri durumu ve memleketin kaderini büyük bir tehlikeye atanlar hakkında pek yerinde olan bazı yorumlarda bulundu. Zira ikinci defa olarak Mustafa Kemal iddiasında haklı çıkacaktı. Bu arada seferin başlangıcından beri mektuplaşmakta olduğu Korin'e şunları yazıyordu. Burada hayat o kadar sakin değil. Gece gündüz durmaksızın başımızın üzerinde şarapneller ve türlü mermiler patlıyor. Kurşunlar ıslık çalarak geçiyor ve bombalarla topların gümbürtüsü birbirine karışıyor. Gerçekten cehennemde gibiyiz. Neyse ki askerlerim düşmandan çok daha cesur ve dayanıklı. Öte yandan içlerindeki inanç, çoğu zaman canlarını feda etmelerini gerektiren emirlerimin yerine getirilmesini çok kolaylaştırıyor. Çünkü onlara bakılırsa bu işin yalnız iki yüksek sonucu vardır. Ya gazi, muzaffer olmak ya da şehit. Bu sonuncusu ne demektir biliyor musunuz? Doğrudan doğruya cennete gitmek. Orada Tanrı'nın en güzel kadınları, huriler onları karşılayacaklar ve ebediyen emirlerine amade olacaklar. Ne büyük mutluluk. Mustafa Kemal olayların sertleştirdiği karakterini biraz yumuşatmak ve hayatın güzel tatlı taraflarından zevk duyabilmesine yardım etmek için biraz roman okumak isteğini mektubuna eklemişti. Korin'den bir roman listesi çıkarıp İstanbul'da ikisinin de tanıdığı bir arkadaşına vermesini rica ediyordu. O kendisine gönderirdi. Bunlar Korin'in o herkesi büyüleyen tatlı ve zeki konuşmalarının boş bıraktığı yeri belki birazcık doldurabilirdi. 12. Bölüm. Bir Türk Zaferi. Seferin başından beri ikinci defa olarak Mustafa Kemal'in görüşü doğru, üstlerininki ise yanlış çıktı. 6 Ağustos'ta düşman tam Esat Paşa'ya söylemiş olduğu çizgi üzerinde saldırıya geçti. Gerçekten de bu sefer Britanyalıların niyeti saldırının ağırlığını Seddülbahir'den Arıburnu cephesine aktarmaktı. Anzakların tuttuğu köprü başına gizlice 25 bin asker daha çıkardılar. Sarıbayır'a önden saldırmayı tasarlıyorlardı. Bir kol tam Sazlıdere çukurundan Jonkbayır'ı batısına doğru ilerleyecek, ikinci bir kol daha kuzeyden dolambaçlı bir rota ile vadi ve sırtları aşarak Koca Çimen'e ve Jonkbayır'ı ile Koca Çimen'in arasındaki tepelere çıkacaktı. Bu çifte ilerleyişi desteklemek için Suğla koyuna yeniden çoğu Kitchener'ın yeni ordusuna bağlı 20 bin askerin çıkarılması öngörülmüştü. Bunlar da Anafarta'nın kuzey sırtına tırmanacaklar ve böylece Anzakların da katıldığı bir kuşatma hareketiyle boğaza doğru ilerleyerek yarımadayı ikiye bölecek, Türk ordusunun büyük kısmını üst yanından ayırmış olacaklardı. Daha ilk baraj ateşinin gümbürtüsü sırtları sarsmaya başladığı anda Mustafa Kemal, saldırının önceden tahmin ettiği gibi tam merkezde gelişmesini bekliyordu. Oysa Liman von Sanders saldırının ya tam sağ kanada ya da hemen sol kanada Bolayır'a karşı yapılacağını sanmış ve bu kesimlerdeki birliklere tetikte bulunmaları için emir vermişti. Düşmanın Sarıbayır'ın güney sırtlarına da saldırabileceğini düşünüyordu. Gerçekten de o akşam Anzaklar Sarıbayır'ın güney sırtlarında bir oyalama hareketine giriştiler ve Esat Paşa'nın yedek kuvvetlerinin önemli kısmını oraya çektiler. Böylelikle Mustafa Kemal'in bile tahmin etmemiş olduğu bir saatte, geceleyin başlayacak olan saldırı için meydan boş kalmış oldu. Bu saldırıda tepelerin gün doğmadan önce ele geçirilmesi tasarlanmıştı. Hücuma karanlık bastıktan sonra birkaç gün önceden prova etmiş oldukları başarılı bir hileyle Türk siperlerinin denizden bombardımanıyla giriştiler. Yine gecenin tam o saatinde mermiler yağmaya ve projektörler sırtları taramaya başlamıştı. Türkler de aynı saatte bir önceki gibi siperlerini bırakıp başka yerde mevzi almışlardı. Bu sefer düşman ışıktan faydalanarak onların izinden gitti ve böylelikle Türklerin ilk mevzileri ele geçmiş oldu. Çarpışma Sazlıdere boyunca devam etti. Türkler Mustafa Kemal'in uyarmalarına rağmen elverişli bir savunma durumuna geçirilmemiş olan bu yerden çekilmek zorunda kaldılar. Türk ileri karakollarından çoğu sadece örtücü kuvvetler tarafından savunulmaktaydı. Tepelere yapılacak olan ana saldırı için yol açık bırakılmıştı. Durum Anzaklar için çok umutlu görünüyordu. Mustafa Kemal'in tümeni sürekli ateş altında olmakla beraber ilk başta çarpışmaya doğrudan doğruya katılmadı. Zira düşmanın Sazlıdere çukurunun kuzeyindeki tepelere doğru izlediği asıl çatallı yol, zirveler de içinde olarak yandaki birliklerin komutası altında bulunuyordu. Mustafa Kemal, İngilizlerin Zırhlı Tepesi diye adlandırmış oldukları bir tepedeki gözetleme yerinden çarpışmanın yapıldığı kesimle telefonlaşıyordu. Değil sadece tam sağındaki Jonk Bayırı'ndan, daha kuzeydeki Ağıldere tarafından da sürekli olarak piyade ateşinin gürültüsünü duyuyordu. Ergeç, belki de sabaha doğru kendi cephesine de bir saldırı bekliyordu. Bunun için sık sık kısa emirler çıkararak birliklerinin tetikte bulunmasını sağladı. Sabaha karşı 3.30'da şu talimatı verdi. Düşmanın sabahleyin bizim cephemize saldırıda bulunması muhtemeldir. Aramızdaki mesafe çok azdır. Herhangi bir ani saldırıyı geri püskürtebilmek için askerlerimizin uyanık ve silah kullanmaya hazır bulunması gereklidir. Subaylara askerlerini uyanık tutmalarını ve nazik tabiye durumunun gerektirdiği şekilde her an hazırlıklı bulundurmalarını bildiririm. Saldırı bir saat sonra şafağın ilk ışığıyla birlikte başladı. Bu taarruz, Jonk Bayırı'nın alınmasıyla aynı zamana rastlamak ve işgal kuvvetlerinin sağ kanadını, Mustafa Kemal'in tümeninden gelecek yan ateşine karşı korumak amacıyla tasarlanmıştı. Zirveden inen bir kol, Zırhlı Tepe'ye yüklenecek, bir başka kol da aşağıdan yukarıya akın edecekti. Lakin gece iyi başlayan düşman saldırısı, çok geçmeden güçlükle karşılaştı. Anzakları yenen karanlık olmuştu. Birinci kolun bir bölüğü öncülerin yanlışlığına kurban olarak yolunu kaybetti ve boşuna bir sürü iniş çıkıştan sonra kendini yine başladığı yerde buldu. İkinci bölük bir sırta kadar tırmandıysa da öbürleri olmadan daha ileri gidemedi. Kuzeydeki Ağıldere çukuruna sapmış olan ikinci kolun sonucu ise daha da kötü oldu. Karanlıkta yollarını kaybeden askerler uzun zaman nereye gittiklerini bilmeden yürüdükten sonra yorgun ve perişan bir halde sırtlara yayılıp kaldılar. Koca çimenin de öteki hedeflerinin de aşağısında kalmışlardı. Müttefikler Sarı Bayırı şafaktan önce doğru dürüst savunulmadığı bir sırada ve ani bir baskının şaşkınlığından yararlanarak ele geçirmek fırsatını kaçırmışlardı. Buna rağmen aşağıdaki kuvvetler artık yukarıdan desteklenmek imkanı kalmadığını ve Mustafa Kemal'in savunma mevzilerinin Türklerin en kuvvetli hattı olduğunu bile bile saldırıya geçtiler. Bu da felaketle sonuçlandı. Yürekli ama tecrübesiz olan Avustralyalılar, Mustafa Kemal'in uyanık ve hazırlıklı erlerinin üzerine intihar edercesine dalga dalga atılarak eriyip gittiler. Bu sırada İngilizlerin yeni ordusunun askerleri kuzeyde Suğla Koyu kıyılarına çıkarma yapmaktaydılar. Karşılarındaki Türk kuvveti binbaşı Wilmer'in komutasında hafif silahlı 3 taburdan ibaret olduğu için fazla direnmeyle karşılaşmadılar. Buna rağmen ilerlemekten çekinir gibi bir halleri vardı. Liman von Sanders ise asıl saldırının burada merkezde olduğunu en sonunda anlamıştı. Bolayır'dan, Asya yakasından ve yardımcı İngiliz saldırısının çökmüş olduğu Helles burnundan Suvla'ya ve Anzak koyuna takviye istedi. Ama bunların gelmesi için geçecek 24 saatlik süre boyunca Türklerin ve Sarıbayır'ın durumu çok tehlikeliydi.
Ayrım sonu.